Ayrım 37, İplikçi, Kirli İlişkiler Yumağı, Ergün Poyraz, sayfa 472. 1 Kasım 1982 günü Başbakan Spadolini ile görüşen Martella, 11 Kasım günü Dışişleri Bakanlığı'na başvurarak 3 Bulgar'ın diplomatik dokunulmazlıklarının olup olmadığını soruyordu. İtalyan Dışişleri Bakanlığı Martella'ya verdiği yanıtta iki elçilik görevlisi Ayvazo ve Vasilev'in diplomatik dokunulmazlıkları olduğunu, ancak Bulgar Hava Yolları görevlisi Antonov'un diplomatik dokunulmazlığı olmadığını bildiriyordu. Bu yazışmaların olduğu gün Ayvazov Roma'yı terk edecek, 25 Kasım günü ise Antonov tutuklanacaktı. 17 Aralık 1982 günü Sofya'da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ivanov Antonov'un karısı Rositsa Antonov ile Vasilev ve Ayvazov, Ağca'nın itiraflarından kaynaklanan suçlamaların tümünü reddediyor ve Ağca'yı hiç tanımadıklarını söylüyorlardı. Bulgar bağlantısı konusunda Ağca'nın itiraflarından sonra başlayan çeşitli yorumlar olayın daha da karışık bir nitelik almasına yol açmaktaydı. Bu gelişmeler içinde 3 soruşturma dosyası birbirleriyle bir noktada buluşmaktaydı. Dosyalardan biri Martella tarafından yürütülmekte olan Papa'ya karşı düzenlenen suikast girişimi soruşturmasıydı. Bu dosya Trento yargıcı Cario Palermo'nun soruşturması ile birleşiyordu. Bekir Çelenk adı Martella ve Palermo tarafından yürütülen Amerikalı General Dozier'in Kızıltugaylar tarafından kaçırılmaları ile ilgili soruşturma dosyasıydı. Bu dosyada Kızıltugay militanı kuzeni Loris tarafından ihbar edilen sendikacı Scriccioli adı saptanmıştı. Scriccioli'nin Bulgar hesabına çalıştığını itiraf etmesi bu olayların uluslararası bir önem kazanmasına yol açmaktaydı. İtalyan yetkilileri, İtalyan kamuoyu Bulgar bağlantısına artık iyice inanmıştı. Bulgar bağlantısı Papa'nın Polonya olayları nedeniyle KGB tarafından ortadan kaldırılmasının KGB tarafından istenmiş olabileceği yolundaki bir teoriye dayanmaktaydı. Sovyet lideri Yuri Andropov'un KGB eski şefi olması bu teorilerin daha da siyasal içeriklere büründürerek geliştirilmesine yol açmaktaydı. Polonya'daki dayanışma sendikası lideri Waleza'nın İtalyan sendikacı Scriccioli'nin içinde bulunduğu bir suikast planı ile öldürülmesi, bu hareketin gerçek lideri olan Papa'nın da Türk mafyasının emrindeki sağcı bir militan tarafından öldürülmesinin planlanması doğrudan doğruya KGB'ye bağlanmaktadır. Olayın CIA ve KGB arasındaki istihbarat yönlendirme ve etkileme kampanyasına yol açan özelliği bu teorilerden kaynaklanmaktadır. Bu gibi olaylarda konspirasi teorilerinden çok somut kanıtlar ve bulgular göz önünde tutulmalıdır. Bu yüzden bu teorileri sahiplerine terk edip olaydaki somut bulgular üzerinde yarar görüyoruz. Somut noktalardan biri Ağca'nın İtalya'dan Tunus'a geçmeden telefon ederek aradığı Münih'teki Vardar Export şirketinin Türk kaçakçısı Abuzer Uğurlu'nun kaçakçı ortağı olduğudur. Ağca'ya sağlanan sahte pasaportun bu şirkette çalışan bir Türk tarafından verilmiş olması, sonunda Abuzer Uğurlu'dan sağlanması olayının ilgi çekici özelliklerini oluşturmaktadır. Vardar şirketinin adanın Amerikan pasaportlu Suriye asıllı bir kaçakçının çantasındaki şifreli adlar arasında yer alması, şirketin kaçakçılık dünyasındaki özel önemini vurgulamaktadır. 1979 yılında Türkiye'nin güney sınırında yakalanan bu kaçakçının şifreli listesinde Vardar şirketi ile beraber Henry Aslanya'nın adının da çıkması bu yoldaki kanıları daha da güçlendirmiştir. Carlo Palermo tarafından tutuklattırılan ve Trento Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 yıl ağır hapse mahkum edilen, daha sonra da cezaevinde ölen Henry Aslanya'nın Bekir Çelenk ve yakın arkadaşı Mehmet Cantaş ile aynı kaçakçılık çetesinin adamları olması Ağca olayına bir başka yönden ışık tutmaktadır. Mumcu Ağca olayını oldukça geniş araştırmış ve birçok bilgiye ulaşmıştı. Ancak bir bilgi vardı ki işte buna ulaşamamıştı. Bu bilgi Papa'nın vurulması olayının da kilidini oluşturuyordu. Misal Abuzer Uğurlu ile Mehmet Eymür ilişkisi. Hani diyorum Mumcu bu ilişkiyi yakalamış olsa ve yakaladığı yerden çekmeye başlasa neler gelirdi neler. Başta Eymür'ün siyacı yazarlarla aynı yönteme başvurarak Papa olayını sol kesime yıkma çabaları ve bu uğurda sergilediği yanıltma ve çarpıtma girişimlerinin altında yatan gerçekler de bir bir ortaya dökülebilirdi. Graham Fuller 2011 yılında yayınladığı Türkiye'nin Kürt Meselesi adlı kitabında adeta ülkemize olan kinini kusuyordu. Kitabın 38. sayfasında üzerine vazife olmayan tamamen bizim iç meselelerimiz hakkında bakın neler anlatıyordu. 1938 yılında Atatürk'ün ölerek siyaset sahnesinden kaybolmasının ardından rejim meseleyle ilgili çok daha durağan bir tavır takınacaktı. Halefleri onun gölgesinde kendilerine meşruiyet kazandırmaya çalışmışlardı. Kemalist reformların bazı temel ilkelerinin yeniden biçimlendirilmesi veya sorgulanması siyasi sadakatsizlikle eş tutuluyordu. Politika değişikliğine meyilli olmayan İnönü yönetimindeki cumhuriyetçiler bu yolu daha büyük coşkuyla takip ettiler. Bu dönemde yaşanan bir olay Kürt milliyetçiliğinin tarihine hiç silinmeyecek biçimde kazınacaktı. Bu olay 28 Temmuz 1943 tarihinde İran sınırına yakın bir bölgede 33 silahsız köylünün hunharca öldürülmesiydi. Katliam emrini veren bölge komutanı Mustafa Muğlalı, hükümetin de göz yummasıyla bu olaydaki sorumluluğunun üstünü örtmeye çalışmıştı. 5 yıllık resmi suskunluğun ardından konuyu meclisin gündemine getiren iktidardaki cumhuriyetçileri rezil etmeye ve bölge halkının gözüne girmeye çalışan yeni kurulmuş Demokrat Parti olacaktı. Olayın taşınması mümkün olmayan ağırlığı altında Muğlalı yargılanmış ve 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Fuller Türk solu konusundaki engin bilgilerini de kitabının 163. sayfasında şöyle paylaşıyordu. 1970'lerdeki Türk solu PKK'nın ortaya çıkmasındaki en büyük güçlerden biri olmuştu. Solun ve sağın büyük kesiminin kullandığı dil şiddetti. Bugün o dönemlerden kalan birkaç aşırı sol hareket Türkiye'de hala şiddet kullanmayı sürdürmektedir. Şiddet son yıllarda tırmanmış olsa da 1970'lerdeki seviyelerden hala çok uzaktır. Bugün Türk solunun Kürt sorunuyla ilgili görüşleri biraz farklılık gösteren kabaca üç gruba bölünmüştür. Türk devletini yıkmak isteyen aşırı radikal sol devlete karşı şiddet kullanan bir güç olan PKK'ya sempati beslemektedir. Aslında bu radikal sol Türk solunun yıllardır yapamadığı şeyi başarmış olduğu için PKK'ya hayranlık duymaktadır. Bu başarı 10 yılı aşkın süredir Türk ordusuna karşı başarıyla sürdürülen gerilla savaşıdır. Sonuç olarak yıllar içerisinde bazı radikal Türk solcular PKK'ya katılmıştır. Radikal sol Tunceli'deki bir grup dışında şehirlerde faaliyet göstermektedir. 1990-91 Körfez krizinin başlamasıyla değişen bir dünya, özellikle de bölge düzeniyle karşı karşıya kalan Özal önemli bir manevra yaparak ülkesinin iç ve dış politikasını devletin Kürtlere yönelik uzlaşmaz tutumundan uzaklaştırmıştı. Güneydoğu'daki durumu kontrol altına almak amacıyla kendince köy koruculuğu ve olağanüstü hal sistemi benzeri önlemleri yürürlüğe koyduktan sonra Kürtçenin kullanımı üzerindeki yasakları hafifletmeye karar vermiş, Iraklı Kürt gruplarla diyaloga girmiş ve HEP'li milletvekillerini dışlamak yerine PKK'yı görüşlerini ılımlılaştırmaya yöneltmek için bu vekillerden faydalanmıştı. Soyunun bir tarafının Kürt olduğunu söyleyen Özal, Kürt sorunu üzerindeki gizlilik ve sessizlik perdesini kaldırma yönünde büyük atılımlar gerçekleştirmiş ve sorunu önlemlerin dışında ciddi reformlar da gerektiren bir gerçeklik olarak ele almaya başlamıştı. Özal'ın bazı gerçekleri kabul etmesiyle kaydedilen ilerleme, devlet yapısı içerisindeki pek çok kişi tarafından Pandora'nın kutusunun açılması ve sorunun daha da şiddetlenmesi şeklinde yorumlanmıştı. Aslında şöyle bir gerçeklik de söz konusudur. Özal'ın sorunun varlığını ve Kürtlere kültürel haklar verilmesi gerekliliğini kabul etmesi, Kürt halkının talepleri olmasa da beklentilerini yükseltme, ayrıca etnik bilinçlenme süreçlerine hız katmıştı. Bu süreçler bir şekilde yaşanacaktı. Tek mesele ne zaman ve nasıl olacaklarıydı. Özal ne yapmakta olduğunun tamamen bilincindeydi. Kendisiyle röportaj yapan bir gazeteciye bir dizi tabunun Türkiye'nin ilerlemesini engellediğini ve bu tabuları yıkmaya kararlı olduğunu söylemişti. Hatta federasyon da dahil olmak üzere tüm alternatifleri konuşmaya hazır olduğunu belirtmişti. Fuller Özal'ın ardından yaşanan gelişmeleri de şöyle anlatıyordu. 1993 yılının Nisan ayında Özal'ın zamansız ölümüyle Demirel Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu. Demirel 1991 yılında başbakanlığa geldiğinde Türkiye'nin Kürt gerçeğini artık tanıdığı yönündeki açıklamalarına rağmen Özal'ın reformlarını altüst etmiş ve Iraklı Kürt gruplarla ilişkilerin bozulmasına kayıtsız kalmıştır. Soruna dönük tek bir yeni görüş bile sunmamış, Türkiye'nin Kürt sorunu değil de yalnızca bir terör sorunu yaşadığını ifade ederek Şahinlerin yanında yer almıştır. Demirel'e göre kültürel haklardan söz edilmesi ülkenin bölünmesine eşittir ve devletin politikalarının yabancılar tarafından bu çizgilerde eleştirilmesi Sevr Anlaşması'na dönüşü ifade etmektedir. Bürokrasiyi ya yeni fikirler üretmeye zorlayan ya da tamamen devre dışı bırakan Özal gibi birinin yokluğunda Türk politikası yeniden Kemalist çizgiye, Kürt kimliğinin inkarı temeline oturmuştu. Siyah ajanı Fuller adeta bir sömürge valisi edasıyla ülkemizin değerlerine saldırıyor, ne çare ki hiç kimse ona haddini bildiremiyordu. Oysa buna benzer açıklamaları Amerika'da Amerika aleyhine bizim istihbarat örgütlerimizden birine mensup üst düzey biri yapsa sanırım soluğu Guantanamo'da alırdı. Ama Türkiye'yi babasının çiftliği gibi gördüğünden olacak, bakın Fuller daha neler yumurtluyordu. Aslında jandarma, özel timler ve köy korucularının davranışları ordunun imajını belirli ölçüde lekelemektedir. Kırsal kesimlerde faaliyet gösteren jandarma gücü, ülkenin iç güvenliğinde tarih boyunca kilit bir rol oynamıştır. Jandarma özellikle Kürt bölgelerinde önemli bir unsurdur. Muvazzaf birlikler kadar iyi eğitime sahip olmayan jandarma birlikleri sonuç olarak insan hakları ihlallerinde bulunmaya çok daha açıktırlar ve bu yüzden yerel halk tarafından nefretle karşılanmaktadır. Gerçi muvazzaf birliklerde yerel nüfusların kötü muamele suçlamalarından nasiplerini almaktadırlar. Bunlar ek olarak silahlı kuvvetler içerisinde mafya tarzı suç örgütleriyle bağlantılı olan çetelerin oluşması ordunun manevi gücü ve imajı üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratacaktır. Aslında iki tür tim vardır: jandarmaya bağlı olanlar ve polis teşkilatına bağlı olanlar. İlkine özel timler adı verilirken polis teşkilatındakiler ise özel harekat timleri olarak bilinmektedir. Özel timler acımasızlıkları, işledikleri cinayetler ve tedbir amaçlı şiddet olaylarıyla anılmaktadır. Sonuç olarak Kürtlerin düşmanlığını kazanmışlardır ve bölgenin bu timlerden arındırılması bölgede yaşayan tüm Kürtlerin temel taleplerinden biridir. Sivil yetkililere karşı sözde sorumlu olmalarına karşın halka zulmetme konusunda özel timlerle işbirliğine girmeyi istememeleri halinde bu yetkililere sık sık karşı çıkmışlardır. 1995 yazında bu tür çok sayıda olay gün ışığına çıkmıştı. Özel timlerin 1995 yılında Tunceli'de gerçekleştirdikleri belirtilen oldukça kışkırtıcı eylemlerin ardından İçişleri Bakanı bu timleri şehirlerden geri çekmek ve kent halkına yaptıkları zulümlerden ötürü özür dilemek zorunda kalmıştı. Ne var ki bölgeden çekilen özel timciler genellikle Türkiye'nin batı kentlerinde görev yapmaya devam etmektedir. Bugün çok sayıda Türk özel timlerin şiddetten büyük kazanç elde ettikleri, pek çoğunun MHP ile olan ilişkileri nedeniyle dağıtılmalarının çok zor olacağı ve gelecekte büyük şehirlerde Kürtlere karşı faaliyet gösterecek yasa dışı grupların çekirdeğini oluşturacakları yönünde yoğun kaygılar taşımaktadır. Ülkenin diğer bölgelerine tayin edilen sorunlu bazı özel tim mensuplarının Kürtlere yönelik şiddet ve öç eylemleri içerisinde bulunduklarına dair bilgiler mevcuttur. Özel timciler ordudan ve sivil otoriteden çok büyük özerklik elde etmişlerdir. PKK'nın kurmuş olduğu sivil destek sistemine karşın etkin biçimde mücadele edebildiklerini kanıtlamış olmaları nedeniyle bu kişilere müsamaha gösterilmektedir. Ordu da özel timleri onaylamaktadır. Çünkü esasen ordunun kirli işlerini onlar yapmaktadır. Başkent Diyarbakır olacakmış. CIA istasyon şefleri ülkemizde kitap yazmalarının yanında sömürge valisi edasıyla her şeye karışıyorlardı. Öyle ki ülkenin parçalanmasını olduğu gibi nasıl parçalanacağına ve ayrılan parçalarda başkentlerin nereleri olacağına değin kararlar hep onlardan çıkıyordu. 7 Nisan 2012 tarihli Yeni Çağ gazetesinde yayınlanan "Diyarbakır başkent olabilir" başlıklı haberde CIA şefi Graham Fuller'ın şu sözlerine yer veriliyordu. "Ben Türkiye'deki Kürtlerin Türkiye'den ayrılmak istediklerini düşünmüyorum. Türkiye'deki hayat çok iyi. Kürtler neden buradan ayrılmak istesinler ki? Kürdistan'ın Türkiye ile işbirliğine hem politik hem ekonomik açıdan ihtiyacı var. Türkiye ve bölgenin entegre olmuş halinde ise Diyarbakır başkent olur." Ne güzel değil mi? Büyük Orta Doğu projesi çerçevesinde İsrail'in güdümünde bir devlet kuracaksın, başkentini de Diyarbakır yapacaksın. Sonra da ülkeyi tereyağından kıl çeker gibi parçalayacaksın. Fuller'ın Diyarbakır ile ilgili bu konuşmaları ne ilkti ne de son olacaktı. Yılmaz Polat, CIA Gölgesinde Açılım adlı kitabında bakın bu konuya nasıl değiniyor. CIA ajanı Graham Fuller da Diyarbakır'la ilgili konuşup duruyordu. Londra'da BBC'ye Türkiye Kürt sorunu tarafından rehin alınmış bir durumda. Mutsuz bir Diyarbakır Türkiye'yi bölgede güçsüzleştirir ve Kürt sorununu kendi çıkarları için kullanmak isteyen düşmanlarının yönelimlerine karşı daha savunmasız bırakır diyor ve iddialı açıklamalarda bulunuyordu. Bu Türkiye'nin Irak, İran ve Suriye ile ilişkilerinde elini bağlayan bir öge olur. Türkiye bu sorunu çözmeden bu ülkelerle güven içinde bir ilişki kuramaz. Ancak mutlu bir Diyarbakır, Türkiye'nin dış siyasetinde kullanabileceği çok önemli bir araç olacaktır. Türkiye kendi Kürt sorununu çözebilirse bölgede daha güçlü olabilecek ve o zaman İran, Irak ve Suriye'nin kendi Kürt nüfuslarından korkması gerekecek. Çünkü o zaman Türkiye Kürt meselesi konusunda söz hakkını ele geçirecektir. Ne güzel değil mi? Bir ülke ve insanları da ancak böyle keklenebilirdi. Tayyip 15 Şubat 2004 tarihinde Fatih Altaylı'nın hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında bu konuda aynen şöyle diyordu. Amerika'nın düşündüğü Büyük Orta Doğu Projesi var ya, genişletilmiş Orta Doğu Projesi, Diyarbakır işte bu proje içinde bir yıldız, bir merkez olabilir. Bunu başarmamız lazım. Sem amca seni iteliyor. 12 Nisan 2012 tarihli Milliyet gazetesinden Can Dündar, Amerika'nın komplolarından Suriye ile ilgili olanını şöyle anlatıyordu. Cumhuriyetçi Parti'nin son başkan adayı Senatör John McCain 6 ay önce 11 Eylül'ün yıl dönümünde herkesi şaşırtan bir konuşma yapmış ve demişti ki ABD'yi dünyanın o parçasında yani Orta Doğu'da bir daha savaşa girmiş görmeyeceksiniz. Amerikan kamuoyu engeller bunu. ABD kendisine 3,5 trilyon dolara mal olan Irak Savaşı'ndan ardında 1 milyonu aşkın ölü ve harabe bir ülke bırakarak çekilince Şahin McCain bile pes etmişti anlaşılan. Akıllandılar demek ki. Diyecekken bir de ne görelim. McCain bizim Hatay Yayla Dağı'nda basın toplantısı yapıyor. Yanında ilk Yahudi Demokrat Başkan Yardımcısı adayı olarak lanse edilen Joseph Lieberman var. Mavi Marmara olayında İsrail lobisi adına Erdoğan'a protesto mektubu gönderen Amerikalı senatörlerden biri değil miydi o? Diyorlar ki Suriye'de diplomasi çöktü, askeri yönetim devreye sokulmalı. Hani Amerika bir daha savaşa girmeyecekti? Basın toplantısında zaten biz girmeyeceğiz ki anlamında şöyle diyor. Washington'a dönünce Suriye'deki özgürlük savaşçılarının silahlandırılması için yönetimi ikna etmeye çalışacağız. Seneye Şam'da görüşmek üzere. Yani siz savaşıp devirin, biz gelip devralırız. Eskiden bizim şahinler Suriye sınırına gidip karşı tarafa gürlerdi. Şimdi bu işi Amerikalı şahinler yapıyor. İç siyasette anti-Amerikan, anti-Siyonist hava basanlar da dış siyasette onlarla aynı dilden konuşuyor. Erdoğan'la İsrail lobicisi Lieberman'ı buluşturan, Vietnam gazisi McCain'i telaşla Yayla Dağı'na koşturan ne ola ki? Yine bir koyup üç alma hayali mi? Irak'ta kitle imha silahları yalanıyla dünyayı savaşa ikna etmişlerdi. Şimdi psikolojik harp sırası Suriye'ye geldi. Erdoğan geçen sene kardeşim Esad diye seslendiği liderin adını zalim Esed olarak değiştirdi. Kendi basını da peşinden. Esat isminin çağrıştırdığı kültürel akrabalığı silmek için herhalde. Batı basınında da kara propaganda başladı. CNN Suriye'deki özgürlük mücadelesinin genç temsilcisi olarak tanıttığı Danny ile görüşmek için Humus'a bağlandı. Danny silah sesleri arasında ve panik halinde 200'den fazla ölü olduğunu anlattı. Sonra Suriye Devlet Televizyonu'nda gördük ki Danny yayın öncesi gayet sakin, etrafındakilere yayın sırasında efekt olsun diye ateşe hazır olmalarını söylüyor. Ortada çatışma falan yok. El Cezire'de muhalifler tarafından çekildiği söylenen bir görüntü. Yüzü sargılı bir çocuk Esad zulmünü anlatıyor. Yine Suriye televizyonu haberin montajsız halini yayımlıyor. Çocuğun yüzüne yalandan bandaj saranlar ne söyleyeceğini ezberletiyor. El Cezire'nin Lübnan ofisi şefi yayın politikasını eleştirerek istifa ediyor. Savaşta ilk kurban hakikattir. Harbe daha fazla para dökmemek için Orta Doğu'da Müslümanların kanını dökenlerin yalanlarına kanmamalı, lobilerin dolduruşuna gelmemeliyiz. Bildikleri dilden söyleyelim. Kendi çıkarlarınız için Türkiye'yi dünyanın bu parçasında komşularıyla savaşa sokamayacaksınız. Türkiye kamuoyu engeller bunu. Amerika tam biat ister. Cengiz Çandar 16 Nisan 2012 tarihli Taraf gazetesinde Neşet Üzel'e verdiği röportajda Amerika'nın 28 Şubat'ı desteklediğini söylüyordu. 28 Şubat darbesinin yürütücüleri olarak bir şekilde ABD var. ABD doğrudan askeri darbeyi desteklemedi ama 28 Şubat darbesini destekledi. Postmodern darbeyi destekledi şeklinde ilave ediyordu. Neşet Üzel'in neye dayanarak söylüyorsunuz bunu şeklindeki sorusuna da şöyle yanıt veriyordu. Ben buna tanık oldum. 1999-2000 yıllarında Amerika'daydım. Türkiye ile ilgili müşterek bir kitap yazım projesine katıldım. Kitabın çeşitli bölümlerinin yazarları toplantı yapıyoruz. ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi Norton Abramowitz kitabın editörü. İsrail lobisinin düşünce kuruluşu Washington Institute Türkiye bölümünün başında olan Alan Markowski de toplantıda. Markowski sık sık Ankara'ya gider gelir, genel kurmaya girer çıkardı. Kahve molasında Markowski Abramowitz'e sen 7. kattaki toplantıda niye yoktun diye sordu. Ben ne toplantısı diye merak ettim. Meğer 12 Mart 1997'nin cumartesi günü Washington'da dönemin Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın çağrısı üzerine bakanlık binasının 7. katında Türkiye ile ilgili bir toplantı yapılmış. Bu toplantı 28 Şubat kararlarının alındığı MGK toplantısından hemen bir hafta sonra düzenlenmiş. Hatırlayın, Refah Yol Haziran'da iktidardan gitti. Bernard Lewis, Paul Wolfowitz, Richard Pearl hepsi toplantıdaymış. Türkiye'ye ilişkin olarak ne yapılmalı o toplantıda konuşulmuş. O toplantıdan çıkan genel eğilim doğrudan askeri bir darbe olmadan bu hükümet gitmeli olmuş. Neşet Üzel Çandar'a Amerika niye Refah Yol'un gitmesini istedi şeklinde bir soru yöneltiyor ve ondan şu cevabı alıyordu. Ben de sordum. Amerika tekerine çomak sokanı ekarte eder ama Erbakan size bir şey yapmadı. Amerika'nın büyük ulusal çıkarlarını tehdit etmedi. Aksine onun zamanında İsrail'le ilişkiler gelişti. En önemlisi Saddam kuvvetlerini Kuzey Irak'a soktuğu zaman CIA ile irtibatlı olduğu iddia edilen 5000 Kürt'ün Türkiye üzerinden çıkarılıp Guam Adası'na gönderilmesinde size destek verdi dedim. Abramowitz, Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerde yazılı olmayan bir kod vardır. Erbakan bu kodu bozdu. Amerika ne yapacağı kestirilemeyen, kontrol edilemeyen müttefikten hoşlanmaz dedi. Erbakan ilk dış gezisini kendisine yapma dendiği halde İran'dan başlattı. İkinci gezisini Mısır, Libya ve Nijerya'ya yaptı. Çandar çok önemli bilgileri aktarıyor da kendisinin hangi sıfatla bu bilgilere sahip olduğunu, neden kendisine bu toplantılarda sandalye verildiğini hiç açıklamıyordu. 37. Ayrımın sonu. Sayfa 484.